Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender ile birlikte Intel'in kısaca NUC adını verdiği ve açılımı Next Unit of Computing olan ultra kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. NUC aslında önemli bir bilgisayar çünkü masaüstü bilgisayarların gelecekte nereye gidebileceğini gösteren önemli bir örnek. Hani diyoruz ya, teknoloji gelişiyor. İşlemcide, üretim teknolojisi ileri gidiyor. Yeni nesil donanımlar sayesinde artık çok daha ince bilgisayarlar yapılabiliyor. Ekranı döndürülebilir, ekranı çıkartılabilir, ultrabooklar ve tabletler gibi çok fazla sayıda yeni form faktör hayatımızda vardı. Peki burada masaüstü bilgisayarlar nereye gidiyordu diye bir soru işareti aklımızda oluşmaya başlamıştı. Masaüstü bilgisayarların gittiği noktada NUC artık böyle son derece kompakt, neredeyse bir avuç boyutunda, avuç içine sığabilen yeni nesil bilgisayarlarla karşı karşıyayız. Bu bilgisayar hem kapladığı alan bakımından hem de sunduğu performans anlamında Intel ile birlikte teknoloji dünyasının genel içinde önem arz eden bir bilgisayar. İstersen hem teknik özellik tablosu ekranlara getirilmeyin der ve bu bilgisayarın boyundan büyük işler yaptığının kanıtı olarak donanımıyla birlikte video incelememize devam edelim.
Erdin Ok'un teknik özelliklerine baktığımızda işlemci tarafında Intel'in Ivy Bridge tabanlı Core i3-3217 uygun kullanıldığını görmekteyiz. Bu işlemci 1.8 GHz frekansına sahip ve 17 Watt'ta TDP değeri sunmakta. Yonga seti olarak sistemde Intel'in QC77 Yonga seti kullanılmış. Bu Yonga seti çeşitli birimleri içerisinde barındırması anlamında önemli. Grafik tarafında ise Intel'in HD4000, yani Intel'in şu anda mevcut olan en güçlü dahili grafik biriminin kullanıldığını görüyoruz. NUC'da çalışmak için iki adet sistem belleği gerekmekte. Bunda Sodium adı verilen ve kullanıcıların daha çok notebook belleği olarak tanıdığı belleklerle gerçekleştirmekte. 2x DDR3 bellekleri bu slotlara takarak sistemi çalıştırıyoruz. Bunun dışında grafik çıkışlarına baktığımızda 2 adet HDMI çıkışı yer almakta. USB bağlantıları olarak ise 3 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Ayrıca sistemde Gigabit Ethernet, içerisinde de 1 adet mini PCIe, 1 adet de yarım mini PCIe, siyah renkli kasa ve 19 voltluk harici adaptör gözümüze çarpmakta.
Evet Ender, teknik özellik anlamında aslında altını çizmemiz gereken bazı önemli noktalar da var. Bunların başında da işlemci gelmekte. İşlemci Ivy Bridge tabanlı, 22 nanometre bir işlemci. Ve bu işlemcide aslında önemli olan nokta şu, turbo desteği yok. Yani 1.8 GHz olan standart frekans değeri hiçbir koşulda daha yüksek değerlere çıkmıyor. Tabii güç yönetim açısından daha düşük frekanslara otomatik olarak çekilebilmekte. Bununla birlikte hyperthreading desteği olduğunu da söyleyelim. Yani aslına bakılırsa bu boyuttaki bilgisayarlar için hazırlanan işlemciler arasında performans anlamında en iyilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu boyuttaki bilgisayarlara baktığımızda genelde piyasanın aslında Zotac'ın egemenliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Zotac'ın Nano PC ailesi bu açıdan bakıldığında hem ürün gamının genişliği hem yaygınlığı anlamında belki de en popüler kategori olmakta bu sektör içerisinde, segment içerisinde. Ve Zotac'ın bilgisayarlarına baktığımızda daha çok Intel Atom ve AMD'nin giriş seviyesi, E serisi Fusion işlemcilerinin olduğunu görmekteyiz ki bu açıdan bakıldığından işlem gerçekten performans olarak çok daha dikkat çekici bir konuma gelmekte.
Evet Erdo, senin de dediğin üzere bu bilgisayarlar daha çok hem Intel tarafındaki Atom çözümleri, Atom'larda da iki fiziksel çekirdek ve 4 izlek desteği sunulurken AMD tarafında 2 adet fiziksel çekirdeğin olduğunu görmekteyiz. Bu işlemciler daha çok aslında o netbookların popüler olduğu 2008-2007 yıllarında ortaya çıkmış işlemciler ve onların daha çok geliştirilmiş versiyonları revize edilmiş halleri. Performans anlamında hala çok yeterli kullanım sunamıyorlar. Tamam, günlük kullanım anlamında belki internete girebiliyorsunuz, hani ufak çaplı ofis işlerini yerine getirebiliyorsunuz ama oradan da fazla ileriye gitmek mümkün değil. Zaten bu işlemciler de daha çok dediğim gibi netbook'dan doğmuş, netbook tabanda olduğu için performanstan daha çok enerji tüketimine öne verildiği işlemciler. O yüzden şimdi buradaki Ivy Bridge'e baktığımızda çift çekirdekli ve 4 izlek desteği sunan diğer performans anlamında hem AMD hem de Atom tarafına kıyasla arada ufak çaplı bir uçurum olacağını söyleyebiliriz.
Tabii bununla birlikte şunun altını çizelim. HD4000 grafik birimi. Yani genel grafik performansı anlamında belki oyun severlerin ihtiyacını karşılayabilen bir grafik çözümü değil. Ancak hem video hızlandırma olsun ki zaten video hızlandırma noktasında, video dönüştürme noktasında Ivy Bridge mimarisine getirdiği bir takım ekstra özellikler de var. Ve genel grafik performansı açısından da giriş seviyesi, giriş kalite ayarlarında ve düşük çözünürlük seviyesinde pek çok oyunda bir şekilde oynatabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. NUC'la ilgili olarak aslında altını çizmeniz gereken iki önemli unsuru daha var. Birincisi, iki farklı konfigürasyon seçeneği sunuyor Intel. Bu seçeneklerde işlemci, anakart, chipset ve işlemci entegre grafik birimi zaten ortak. Fark yaratan unsur ise bizim elimizdeki versiyonda Gigabit Ethernet portu var ve 2 adet HDMI konektörünün olduğunu görmekteyiz. Bizim elimizde olmayan ve daha çok Amerika pazarı için düşünülmüş versiyonda ise Gigabit Ethernet yok, bir tane HDMI portu var.
Ve bir de Thunderbolt.
Buna ek olarak da Thunderbolt var. Tabii Thunderbolt teknolojisi burada büyük önem taşıyan bir teknoloji. Çünkü bizim elimizdekinde de diğer konfigürasyonda da USB 3.0 desteği yok. Ancak Thunderbolt sayesinde USB 3.0'dan da yüksek veri aktarım hızlarında görüntü ve veriyi eş zamanlı olarak tek bir kablo üzerinden aktararak, örneğin bir yandan monitörünüze görüntü aktarırken diğer yandan da hızlı bir şekilde dosya transferi sağlayabiliyorsunuz.
Bunun dışında herde aslında Yonga setine baktığımızda QC77 Yonga seti USB 3.0 desteğine sahip bir Yonga seti ama Intel'in burada kullanmaması aslında senin de dediğin gibi Thunderbolt'u biraz daha böyle öne çıkarmak ve kullanılabilirliğini yaygın hale getirmek amacıyla oluşturulmuş bir strateji olarak düşünüyorum. Aslında bu boyutta bir cihazda USB 3.0'ın olması en azından bir tane portunda USB 3.0 olması hızlı veri aktarma konusunda kullanıcılara oldukça büyük esneklik sağlayabilirdi. Dediğim gibi Intel bazen kendi benimsediği bir teknolojiyi ileri çıkartabilmek, ön plana çıkarabilmek adına bazı teknolojilerin de önünü kısıyor. Burada da bir örneğini yine USB 3.0 ve Thunderbolt'ta gördük.
Tabii ilerleyen versiyonlarda belki USB 3.0 desteği de olacaktır. Çünkü 7 serisi chipset ailesi zaten doğal olarak USB 3.0 desteğiyle geliyor. Ancak Intel bir takım özellikle Thunderbolt teknolojisinin önünü açmak açısından ilk versiyonlarda USB 3.0 desteğini kullanmadığını görmekteyiz. Ayrıca şunun altını çizeyim teknik özelliklerle ilgili olarak. Eğer bir NUC bilgisayar satın almak isterseniz bu bilgisayarın çalışması için gerekli bazı donanımları standart kutu içerisinde bulamayacaksınız. Bunlar arasında RAM'ler gelmekte, SSD sürücü gelmekte, M.SATA formunda SSD sürücü ve wireless kartın gelmediğini görmekteyiz. Yani internet bağlantısı, depolama ve sistemin temel bileşeni olan RAM'i dışarıdan almak zorundasınız. Burada Intel'in sunduğu çözümler de var ya da kendinize üçüncü parti çözümler özellikle SSD tarafında elde edebilirsiniz. Bize gelen kit içerisinde hem Wi-Fi adaptörü vardı. Burada Intel Centurion serisi kendi geliştirdiği chipsete sahip bir Wi-Fi adaptörü olduğunu görmekteyiz. Ve SandForce kontrolcüye sahip.
120 GB kapasiteli
25 nm MLC chipset kullanan, RAM yongası kullanan bir sürücü olduğunu görmekteyiz. Ama dediğimiz gibi eğer siz bu bilgisayarı almak isterseniz bir barebone tarzında alıyorsunuz. Evet. İçini anakart ve işlemci haricinde ve kasa haricinde kendiniz doldurmanız gerekiyor diyerekenler. Biraz da tasarımdan bahsedelim. Çünkü bu bilgisayarın asıl önemli noktası son derece kompakt, küçük olan boyutları.
Evet herhalde tasarım olarak gerçekten çok ufak boyutlara sahip. Zaten hem tam olarak kare olmasa da görünüm anlamıyla boyutlar olarak kareye oldukça yakın. Kalınlık olarak da fazla hani eleştirebileceğimiz bir yanı yok. Zaten bu daha çok böyle salona koyayım hani televizyonun altında dursun evimde böyle şık bir görüntü olsun veya monitörün arkasına takılabilir boyutlarda VESA çünkü takımına uygun. VESA askı aparatına uygun. Ufak bir bilgisayar olduğunu görmekteyiz. Zaten kullanıcılar ya bunu güzel bir yere koyup göstermek isteyeceklerdir ya da gizleyeceklerdir. Ortada hani çok dolaşacak bir bilgisayar değil. Boyut anlamında daha çok benzer ürünlerini senin de dediğin gibi Zotac'tan görmüştük. Ama Zotac versiyonlarına kıyasla bu bilgisayar çok daha fazla tabii işlem gücü sunuyor. O yüzden tabii bazı sınırlandırmaları da yok değil. Bu bilgisayarın biraz da havalanması gerekiyor. Zaten kullanıcılar cihazı ellerine aldıklarını, incelediklerinde havalandırma açıklıklarını ve fan açıklığını göreceklerdir. Bu konuda biraz dikkat etmek bilgisayarı yerleştirirken önemli çünkü her ne kadar 17 watt TDP'li ufak bir bilgisayar olsa da soğutma çözümü de sınırlı olduğu için bazen sıcaklık konusunda NUC belli hani kullanıcının alışık olmadığı değerlere çıkabilir. Bunları da zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında değinip anlatacağız.
Genel olarak bakıldığında son derece kompakt boyutlara sahip bir bilgisayar neredeyse karamtı bir FPS'i sen zaten söylemiştin. Bizimki kara kutu diyebileceğimiz simsiyah bir görünüme sahip ancak bunun üstü kırmızı olan bir versiyonu daha var Amerika'da satılan.
O dediğimiz farklı özelliklere sahip
farklı versiyon. Farklı konfigürasyona sahip olan versiyon. Genel olarak bakıldığında bilgisayarın aslında çalıştığını anlayabileceğimiz tek nokta güç butonu hemen üzerinde yer alan LED ışığı olacaktır. Buradan bilgisayarın çalışıp çalışmadığı noktasında bilgi alabiliyorsunuz. Yani giriş çıkış portlarına bakacak olursak eğer arka kasında bir adet güç bağlantı konektörünün olduğunu görmekteyiz. Hemen yanında iki adet yan yana dizilmiş USB 2.0 portu var. Burada aslında bir eleştiri yapabiliriz. Bu portlar birbirine çok yakın.
Evet, çok yakın.
Eğer kalın bir USB cihazınız varsa ikinci portu kullanılamaz hale getirebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ya da tek port üzerinden belki çoklayıcı kullanmanız gerekir.
Ya da uzatma bir iki tane USB uzatma kablosu kullanıp kısa belki 5 cm 10 cm'lik portların arasını açabilmek de ayrı bir opsiyon.
Ama dediğimiz gibi eğer USB kullanacağınız USB sürücü ya da USB cihazın bağlantı ucu kalınsa ikinci port kullanılamaz hale gelir. Bir. İki adet HDMI portu olduğunu görmekteyiz. Zaten Intel mevcut güncel entegre grafik çözümlerinde aynı anda 3 adet kaynağa görüntü verebilme yeteneğine sahip ki burada iki adet HDMI üzerinden farklı görüntüler elde edebiliyoruz. Farklı kaynaklara görüntü yollayabiliyoruz. Ve Gigabit Ethernet portunun olduğunu görmekteyiz. Üst kısma baktığımızda ise iki adet havalandırma kanalı var. Bu bilgisayar yük altındayken ısınan bir bilgisayar aslında kompakt boyutları nedeniyle zaten ısıl değerlerini ilerleyen kısımlarda söyleyeceğiz. Ve havalandırma kanallarının yanında bir yerde Kensington kilidinin olduğunu görmekteyiz.
Özellikle çünkü iş yerlerinde bilgisayarın bırakıldığı yerde, açık yerde kalacak kişiler bu bilgisayarları kendi kilit mekanizması üstünden kilitleyip güvenliğini de sağlamış olabilir.
Ön kısma baktığımızda da önüne yerleştirilmiş yine bir USB 2.0 portu olduğunu görmekteyiz. Üst kısmında güç butonu ve LED ışığı dışında herhangi bir şey yok. Altına baktığımızda ise yine bir havalandırma kanalının olduğunu görmekteyiz ve 4 adet de vidamız var. NUC açılması ve içerisine ulaşılması son derece kolay bir bilgisayar. Zaten öyle de olması gerekiyor çünkü bazı donanımlar içerisinden çıkmadığı için bunu alacak kişinin kasaya açıp bu donanımları takması gerekiyor. Dolayısıyla basit bir yapı içerisinde sunulmuş durumda.
Evet Erde istersen dışından yeterince bahsettik. Şimdi bir de iç yapısını inceleyelim NUC'un ve bileşenleri yavaş yavaş takarak Nuku çalışabilir hale getirelim.
Yeniden videonun başında da söylediğimiz gibi Nuk'un içerisine girmek aslında son derece kolay. 4 tane vidayı basit bir tornavida yardımıyla açarak direkt anakarta ulaşabiliyoruz. Anakartta Intel öyle bir tasarlamış ki sistemin çalışması için gerekli tüm donanımlar kolayca takılabiliyor. Çünkü karşımızda sol tarafta bellek slotları, sağ tarafta ise sağ tarafın altında PCI Express, mini PCI Express slotunu üst hemen onun üzerine gelecek şekilde de M.SATA konektörünün yerleştirildiğini görmekteyiz.
Evet Erdi, Nuk senin de dediğin üzere çok basit ve sade bir yapıya sahip ve Nuk'u çalıştırabilir hale getirmek için içini açtıktan sonra yaklaşık 1 dakika gibi bir süreye ihtiyacımız var. Biz sistemi oluştururken Kingston HyperX belleklerini kullandık sodyum yapıdaki. 2 adet modülde toplam 8 GB kapasitemiz mevcut. Hemen öbür tarafa baktığımızda ise SSD sürücü ve Wi-Fi kartını görmekteyiz. Kablosuz bağlantı kartını görmekteyiz. Bu kart alt taraftaki yarım boyuttaki mini PCIe portuna takılırken hemen üstünde tam boyuttaki M.SATA portundan ise SSD sürücümüz takılı şu anda. Ürünlere baktığımızda ikisinde Intel tarafından üretildiğini görmekteyiz. Intel zaten SSD tarafında ve kablosuz bağlantı çözümleri konusunda uzun zamandır çalışıyor. Ve Nuk'ta da bize en azından test için gönderdiği ürünlerde kendi markasını taşıyan ürünler. Tabii bunları kullanıcılar farklı markalar kullanarak da farklı ürünleri de kullanıp Nuk'u çalıştırabilirler.
Burada şunu da söyleyelim. Zaten kullanılan işlemci itibariyle Core i3 serisi 3217U işlemcisi çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip. Bellek olarak da burada 16 GB'a kadar ve 1333 MHz hızında bellekleri kullanabiliyoruz. Tabii hani bir şekilde sistemi zorlayarak belki daha yüksek frekanslarda bellek çalıştırmak da mümkün. Ancak temel ve resmi spesifikasyon anlamında Nuk ile birlikte kullanıcılar 16 GB'a kadar, ki burada muhtemelen 2x8 GB olacaktır, 1333 MHz hızında bellek kullanabiliyorlar. Ender, şimdi anakartın ön yüzüne baktık ve sistemin çalışması için temel donanımların nereye takılacağını gördük. Ancak bir de işlemcinin olduğu alt kısım var, arka kısım var. Biraz oraya bakalım.
Evet Erdi, Nuk'un bu bileşenlerini takmadan önce çeşitli noktalardaki vidalarını çıkardığımızda anakartı kasadan ayırabilmek mümkün. Kasadan anakartı ayırdığımızda ise arka tarafında normal bir sistemde görmeye alışık olmadığımız bir yapıyı görmekteyiz. Daha çok dizüstü bilgisayarlarda ve ufak boyuttaki bilgisayarlarda kullanılan bu yapıda işlemci anakartı eğimlenmiş durumda. Zaten işlemci anakartın ortasında büyük bir bölümü kaplamakta. Hemen biraz daha arkasında ise Yonga setini, QC77 Yonga setini görmekteyiz. Her ne kadar 17 Watt düşük bir TDP değeri olsa da bu ufak boyuttaki kasayı soğutabilmek için aktif bir soğutma çözümüne ihtiyaç duyulmakta. Bu soğutma sistemini de gördüğümüzde oldukça ince ve kompakt yapıda olduğunu görüyoruz. Zaten 3 tane de vidası var. Bu vidayı kolaycıkla çıkardıktan sonra alt taraftaki hem işlemci hem de Yonga setini görebilmek mümkün. Yonga seti ve işlemci aynı tek bir ısı borusu üzerinden soğutma yapraklarına ürettikleri ısıyı aktarıyorlar. Ve ince blower yapıdaki fan sistemin yan tarafından çektiği havaları bu soğutma yapraklarından geçirip arka taraftan dışarı atıyor.
Tabii burada işlemci entegre olarak geldiği için işlemciyi upgrade etme, yani güncelleme gibi seçeneğin olmadığını söyleyelim. Yani bu bilgisayarı alacaksınız eğer 3217U işlemcisine mecbursunuz, evet. Ya da Nuk'un bir sonraki versiyonuna geçersiniz diyebiliriz. Evet, buradan anlaşılabileceği üzere Nuk kurulması son derece basit bir bilgisayar. Hemen içerisine ulaşarak gerekli donanımları yerine takıp Nuk'u çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Görülebileceği üzere biz kasanın içerisine açtık ve tüm kurulum gerçekleştirdik. Şimdi tekrar arka kapağını takalım, Nuk'u çalışabilir hale getirelim ve performans sonuçlarına daha yakından bakmaya başlayalım.
Erdi, Nuk'un çalışması için gerekli bileşenleri taktıktan sonra sistemimiz çalışmaya hazır. İstersen Windows'a geçip testlere başlamadan önce sistemin BIOS ekranına da bir göz atarak bu BIOS ekranının bizlere hangi ayarları sunduğunu ve hangi sistem bilgilerini gösterdiğini hep beraber bakalım.
Intel Nuk grafik tabanlı bir BIOS ekranına sahip, yani UEFI tabanlı bir BIOS olduğunu söyleyebiliriz bunu. Intel Visual BIOS olarak isimlendirilmiş durumda. İlk ekran aslında son derece pratik. Fan dönüş hızı, ısı ve voltaj değerlerini görmekteyiz. Biz buradan direkt istersen Advanced Setup adı verilen gelişmiş ayarların olduğu kısma gidelim. Çünkü burada bizi ilgilendiren detayların olduğunu görmekteyiz.
Teknik detaylar burada yer alıyor.
İlk ekran yine çok basit, temel bilgileri veriyor. Ancak burada belki de en fazla değinilmesi gereken nokta soğutma kısmı olacaktır. Evet, çünkü burada Nuk'un soğutma ile ilgili tüm parametrelerini değiştirebiliyoruz.
Evet Erdi, bu soğutma ekranına baktığımızda bizi ana karşılama ekranında gördüğümüz parametrelerle tekrardan baş başa bırakıyor. Sol tarafta 3 tane grafik yer almakta. En üstte işlemcinin fanının dönüş hızı, altta işlemci sıcaklığı, onun altında da sistemin çalışma gerilimleri, yani voltajları yer almakta. Bu değerleri değiştirmek istersek şayet sağ taraftaki settings kısmından sistem fan kontrolünden değişik profiller seçebiliyoruz. Burada daha soğuk çalışması için veya daha sessiz çalışması için önceden ayarlanmış parametreler var. Şayet istersek custom'a getirip de kendimiz de Nuk'un işlemcisini atıyorum 50 derecede, 60 derecede çalıştıralım. Bu sırada fan hızı %30, %40 gibi değerlerde olsun ve bu değerler aşıldığı zaman da fan hızının ne kadar arttırılacağı, yüzde kaç arttırılacağı gibi seçenekleri bu menü altından değiştirebilmek mümkün.
Evet, buradan gördüğü üzere ayarlar kısmından fan çalışma hızını özelleştirebiliyoruz. Sessizlik isteyenler sessizlik yapabilir. Performans isteyenler de fan hızını arttırarak işlemcinin daha serin çalışmasını sağlayabilirler. Burada performans menüsüne girdiğimizde burada hem genel bir özet var karşımıza çıkan sistemle ilgili çalışma frekansları ve diğer değerleri içeren, hem de işlemci, bellek ve grafik içinde ayrıştırılmış özel kısımlar olduğunu görmekteyiz. Burada insanın güvenlik kısmına girelim. Güvenlik kısmı zaten standart. BIOS'a şifre koyabiliyoruz.
Birçok bilgisayarda olan.
Bu şifre vasıtasıyla dilersek eğer diğer kişilerin bilgisayarımızın BIOS ayarlarına ulaşmasını engelleyebiliriz.
Ayrıca diski şifreleme gibi opsiyonlar da burada sunulmakta.
Evet, bunun dışında tabii güvenlik kısmının belirttiğim temel unsurları da var. Yine Intel Anti-Theft teknolojisi gibi çeşitli teknolojileri de buradan aktif edebilmek mümkün. Bunun dışında BIOS konfigürasyonlarını da çeşitli seviyelerde ayarlayabiliyoruz. Güç kısmına girdiğimizde burada ne devreye sokarak NUC'un daha verimli şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz üzere Intel Dynamic Power teknolojisini buradan açabiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. Bunun dışında çeşitli yine güç değerlerini değiştirebilmemiz mümkün. İkinci güç ayarlarına geldiğimizde ise yine burada A'dan uyandırma gibi çeşitli özelliklerin ayarlanabildiğini görmekteyiz. Boot menüsü de zaten standart menü.
Evet.
Hangi sürücü üzerinden sistem çalışması açılması gerektiğini buradan belirleyebiliyoruz. İstersek de standart ayarları yükleyebiliyoruz. Ana ekrana tekrar gelecek olursak eğer, gördüğünüz üzere çok basit bir ekranımız var. Bu ekran vasıtasıyla temel bilgileri takip edebiliyoruz. İlginç bir şekilde aslında diğer BIOS'larda olmayan bir unsur var. Burada Intel'in Visual BIOS adında bir Twitter hesabı var. Burada diyorlar ki hani bir hata görürseniz bize geri bildirim
yapın. Belirtmek istediğiniz şeyleri bu Twitter adresinden
Twitter'dan bize ulaşın. Biz de güncelleyelim diyorlar. Yani aslında sosyal medyada burada önemli görmekteyiz. Intel zaten bu Visual BIOS teknolojisinin yeni bir teknoloji olduğunu ve zamanla daha da geliştireceğinin sinyallerini vermiş oldu. BIOS son derece pratik, basit. Pek çok kişinin ihtiyaç duyduğu temel özelliklerini değiştirilebildiği, klavye fareyle yönetilebilen güzel bir BIOS olarak gösterilebilir.
Evet, hadi BIOS hakkındaki detaylardan ardından artık şimdi istersen testlerimize geçelim ve NUC'un performansını tablolar üzerinden değerlendirelim.
Evet Ender, Intel NUC'un performans değerlendirmesine 3D Mark 2006 ile başlayalım. 2006'dan işlemcim diye grafik biriminin performansını değerlendirmede önemli bir test aslında. Tablolarını görebileceğiniz üzere Intel NUC tüm rakiplerinden 2 kat daha hızlı olmayı başarıyor ki burada AMD'nin yenisi Fusion E2800 işlemcili modeli de var mini bilgisayar olarak. Aynı zamanda Nvidia Ion 2'li Atom tabanlı bilgisayar da var ve performans değerleri ortaya koyuyor ki NUC hakikaten mini bilgisayar dünyasında çok hızlı bir bilgisayar.
Evet, zaten kağıt üstünde teknik özellikleri de karşılaştırdığımızda NUC'un hani açık ara önde olduğunu görmüştük. Ve NUC'u kullanma şansına sahip insanlardan biri olarak da söyleyebilirim zaten. Bu performans farkını bu diğer sistemlerle kıyasladığınızda her daim yaşayabilmek ve hissedebilmek mümkün. Tabloda açık bir şekilde bunu bizlere gösteriyor.
Buradan istersen 3D Mark 11'e geçelim. Entry dediğimiz giriş seviyesi ayarlarında yaptığımız testler de gösteriyor ki NUC bir kez daha hızlı olmayı başarıyor. Yani AMD'nin grafik tarafındaki olgunlaşmış yeni GPU'larına baktığımız zaman, mobil grafik birimlerine baktığımız zaman Intel'in HD 4000 ile NUC gibi mini bilgisayarı bile grafik anlamında iddialı bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz.
Evet, tabi burada bazı faktörler de mevcut. Şimdi HD 4000 bu tarafta zaten masa üstüne yönelik bir ve dizüstülere yönelik bir işlemci olduğu için böyle ufak bir elektrik ısınma bütçesi altında performansını belki de bir miktar kaybettiğini de düşünebiliriz. Sonuçta soğutma sistemi de limitli ama AMD zaten olgunlaşmış grafik çözümüyle burada yine rekabetçi olmayı bir miktar daha devam ettirebilir.
Tabii Ion 2'de de RTX 11 desteği olmadığı için bu testi çalıştıramadığında not düşmüş olalım. Ve buradan işlemci testlerine geçelim çünkü NUC'un belki de en vurucu kısmına sahip olduğu Ivy Bridge tabanlı 3217U işlemci olacaktır. S5 testine baktığımızda aslında tablolar her şeyi anlatıyor. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Hem AMD'nin A serisi Fusion mimarisi hem de Atom mimarisiyle kıyasladığımızda hani arada kadar dağlar kadar fark var.
Evet, videonun geneline baktığımızda zaten işlemci performansı konusunda tabloların hep NUC tarafında NUC lehine olacağını söyleyebiliriz. 3 katlık performans farkı da burada Cinebench'te açık bir şekilde karşımıza çıkmakta.
Yine aynı testin aslında OpenGL skoruyla devam edelim. Burası da yine grafik performansını değerlendiriyor. Yine çok fazla konuşmaya gerek yok. Neredeyse 2 katın üzerinde performans farkı var. Burada HD 4000 3217U ikilisi bu küçük devi şahlandırmayı başarıyor diyebiliriz.
Evet, Ion ve Atom birleşmesini zaten burada iyice eskidiğini görebilmekteyiz. AMD tarafı bir miktar daha iyi olsa da tabii ki NUC'la karşılaşacak gücü, karşılaşacak işlem gücünü bizlere gösteremiyor.
Oyunlara geçelim istersen. Tabii bu NUC sadece bir oyun bilgisayarı değil ya da oyun amaçlı bilgisayar değil ancak ülkemizde hani insanlarımızın, hepimizin satın alma gücü bir yere kadar böyle bir bilgisayara sahip olduğumuzda muhtemelen her şeyi yapmak isteyeceğizdir. Burada da oyun performansına bazı değinelim. Far Cry 2 ile başlayalım. Far Cry 2'de yine 720p dediğimiz konsol çözünürlüğünde düşük kalite ayarlarında ve RTX 9 modunda yaptığımız değerlendirmelerde NUC'un HD 4000 ile beraber diğer mini bilgisayarlar gibi 30 kare sınırının altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani hani düşük kalite ayarlarında bile çok fazla oyun performansı bu bilgisayardan beklememek gerekiyor.
Evet Arda, şimdi işlemci Ivy Bridge yapısına baktığımızda senin de bildiğin üzere HD4000 aslında işlemci zarında çok ciddi bir alan kaplayan, çok ciddi bir enerji tüketimi olan bir birim. Ve 17 wattlık TDP değerine baktığımızda bu bütçeyi oldukça dar bir bütçe olduğunu görüyoruz. Ve buradan hem işlemci hem de grafik birimi bu dar bütçeden yararlanmak zorunda. Burada dediğimiz gibi dar bütçeli, dar ısıtlı enerji bütçesinden dolayı Nuke belki de potansiyelinin bir miktar gerisinde kalarak diğer AMD sistemlerle benzer bir performans gösteriyor.
Şimdi JazzCast 2'ye bakalım. Yine düşük kalite ayarlarında ve 720p çözünürlüğünde yaptığımız testlerde Nuke 30 kare saniye sınırını yakalıyor. Tabi burada dediğin şeyde haklısın aslında. Nuke kompakt boyutu itibariyle HD4000'in tam anlamıyla gerçek performansını gösteremediği bir platform olma özelliğine sahip. Yine de oyun oynamak isteyenler için oyunu da oynatırım dedirtiyor yani. Yani çok belki kabul edilebilecek düzeyde olmasa bile açıp en azından oyunu görebiliyorsunuz.
Tabi şimdi oyunlara da bakarsak bazı oyunlar işlemciye daha çok düşkün, yani bellek bant genişliği önemliyken bazı oyunlarda da grafik biriminin performansı, shader işlem gücü öne çıkabiliyor. Hani bu oyunlardaki farklılıklardan dolayı da bazı noktalarda Nuke'u klasik AMD ve Intel çözümlerine kıyasla çok daha önde noktalarda görebiliyoruz. Just Cause 2 de bu tablolardan bir tanesi.
Evet, aslında çok fazla oyun skoru vermeye gerek yok çünkü Nuke'un asıl amacı oyun değil. Hani çok küçük bir alanda genel işlem performansını karşılayabilecek mini bir bilgisayar yapmak. Dolayısıyla buradan tekrar genel işleme yönelik işlemci performansının ön plana çıktığı değerlendirmeleri de bir göz atalım. FreeChess burada işlemci performansını ölçme noktasında yine önemli bir uygulama. Biz de tüm işlemci testlerinde yer veriyoruz bu uygulamaya. Gördüğünüz üzere Ivy Bridge mimarisi 1.8 GHz'deki temsilcisiyle beraber açık bir şekilde üstünlüğünü göstermiş durumda.
Evet, matematik ve aritmetik performansını değerlendirmek adına önemli olan uygulamalardan biri FreeChess'e baktığımızda Ivy Bridge tabanlı Nuke'un burada hem AMD hem de Intel tarafındaki rakiplerine yine iki katın üzerinde fark attığını tablolardan açık bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, FreeChess'ten de bahsettikten sonra şimdi de genel performans değerlendirmesine geçelim. Burada da PC Mark 7'yi kullanacağız. PC Mark 7'de tabii Nuke'u ön plana çıkan bir başka unsur daha devreye giriyor. O da SSD evet. Sürücü. PC Mark 7 çünkü sistemin genelini ölçtüğü için burada depolama biriminin hızlı olması skorlara kayda değer anlamda katkı sağlayabiliyor ki tablodan da görülebileceği üzere herhalde ortalama bazda kabul edersek 4 kat daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle PC Mark 7 genel PC kullanım tecrübesini yansıtan bir uygulama olduğu için birçok sistem bileşeninin performansını harmanlayarak ortak bir sonuç veriyor. Buradan da zaten söylediğimiz üzere özellikle mekanik diskli AMD ve Ion tabanlı, Intel tabanlı, Atom tabanlı sistemlere baktığımızda Nuke'un kullanıcıları çok daha yüksek bir kullanım deneyimi sunacağını açık bir şekilde söyleyebiliriz.
Bu kadar performans değerlendirmesinden sonra şimdi de güç tüketimine bakalım. Çünkü 22 nanometre Ivy Bridge işlemcisinin enerji verimi noktasında ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz aslında. Burada da 1.8 GHz hızındaki düşük güç tüketimi versiyonu var. Tabloya baktığımızda masa üstündeki bekleme durumunda Atom'dan çok daha iyi. Fusion E serisi işlemcileri ise yakın bir değer sunduğunu söyleyebiliriz kullanılan işlemcilerin. Ancak yük altındayken tabii HD4000 grafik biriminin etkisini de katarsak, hesaba katarak hani biraz daha fazla güç tükettiğini söyleyebiliriz 38 watt ile.
Evet, Nuke aslında bekleme durumundaki 9 watt değeriyle oldukça aslında iddialı bir yapısal gidiyor ve Intel'in hakikaten bu enerji tüketimine özellikle bekleme konumunda düşük güç tüketimli durumda sistemlerini ne kadar geliştirdiğini açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Çünkü Nuke donanımsal anlamında çok daha fazla silikon bünyesinde barındırmasına rağmen diğer ürünlere kıyasla çok daha iyi bir bekleme durumunda enerji tüketimi sunuyor bizlere. Sistem yük altında tutulduğunda ise aslında siz diğer tabloyla kıyasladığımızda 9 wattlık bir yine AMD ve Intel tarafındaki farkla karşılaşmaktayız. Aslında Nuke'un sunduğu performans ve ekstra işlem gücünü göz önünde bulundursak aradaki 9 wattlık enerji tüketimi de kullanıcılar için bence fazla gözüne batmaması gereken
bir
değer.
Burada komple bir sistemden bahsediyoruz. Yani SSD'si olan Ivy Bridge işlemcili HD4000 grafik birimli bilgisayarın 38 wattlık bir güç tüketim değerine yük altında imza attığını görmekteyiz ki bu pek çok kullanıcı için oldukça önemli bir değer. Hani enerjinin pahalı olduğu günümüzde böyle bir sistem için kabul edilebilir bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki masa üstündeyken 9 watt son derece iddialı bir değer. Evet Ender, oyun testlerinde aslında teorik değerleri verdik. Biraz da pratiğe bakmak lazım. Hani Nuke küçük boyutlarıyla ne kadar oynatabilir? Burada 4-3 oynayalım istersen. Şu an sistemimiz bağlı ve oynuyor vaziyetteyiz. 720p çözünürlükte ve düşük kalite ayarlarında akıcılığın zaman zaman sağlandığını ancak kimi zamanlarda akıcılığın kaybedildiğini görebiliriz. Yani Nuke'un birinci önceliği oyun değil. Yüksek oyun performansı bekleyenler maalesef istediğini bulamayacaklar. Hani bu daha çok günlük hayatta işini yapıp arada belki biraz oyun açayım açmaya evet, çalışayım için daha ideal bir sistem olarak gösterilebilir.
Evet, Nuke'un performansını gene masaüstü tarafından i3 işlemciyle HD4000 grafik birimine sahip bir i3 işlemciyle karşılaştırdığımızda özellikle 4-3'te kare saniye oranı olarak masaüstü işlemcinin çok daha iyi skorlara ulaştığını görmekteyiz. Bu da daha önce de dediğimiz üzere tabii ki Nuke'un termal bütçesinin sınırlı olması ve işlemci ve grafik biriminin 17 wattlık TDP değerini paylaşmasıydı. Burada oyun oynamak isteyenler belki grafik seviyeleriyle biraz daha oynayabilir veya bir sisteme bu kadar fazla yüklemeyen bazı oyunları tercih edebilirler. Ama genel anlamda değerlendirdiğimizde Nuke'un oyun performansı konusunda kullanıcılara çok fazla bir şey sunamayacağını ama tabii ki AMD'nin ve Intel'in atom tabanlı çözümlerinden daha iyi bir oyun performansı göstereceğini söyleyebiliriz.
Evet, test sonuçlarını da geride bıraktık. Performans değerlerinden de görülebileceği üzere Intel Nuke sahip olduğu donanım özellikleri itibariyle bugün piyasada satılan neredeyse bütün mini bilgisayarlardan daha fazla performans sunmayı, daha hızlı çalışmayı başarabilen bir bilgisayar. Aynı zamanda görebileceği üzere videomuzda sık sık altını çizdiğimiz üzere son derece kompakt,
ufak hafif boyutlara sahip.
Ufak boyutlara sahip bir bilgisayar olarak gösterilebilir. Açıkçası ben Nuke'u çok beğendim. Hem performans anlamında pek çok kişinin genel kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir bilgisayar. Hem Vesil aparatı sayesinde istediğiniz yere gizleyebiliyorsunuz. Monitör ya da televizyon arkasına takabiliyorsunuz. Multimedya konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayan, genel işlem performans anlamında pek çok kişinin beklentilerini karşılayabilen, görece az ısınan diyelim çünkü kasa itibariyle zaten ısınmaya müsait bir yapıda ancak yine de kullanılan etkin soğutma çözümü ve havalandırma kanalları sayesinde çok rahatsız etmeyecek düzeyde çalıştığını söyleyebiliriz. Burada bence tek sıkıntı yaratan unsur barebone tarzına gelmesi olacaktır. Çünkü bunu alacak kişinin aynı zamanda gidip piyasadan hem SATA formunda SSD alması gerekecek, ağ kontrolcüsü alması gerekecek ve bellek bulması gerekecek diye düşünüyorum. Ama bunun dışında son derece başarılı, kendi sınıfında belki de liderlik edebilecek bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Burada muhtemelen de Intel'in iş ortakları aynı anakart yapısını kullanarak daha farklı tasarımlara sahip bilgisayarlar da sunacaklardır diye düşünüyorum.
Evet, Nuke performans anlamında aslında kullanıcılara çok fazla şey vaat ediyor herhalde. Özellikle bu Intel'in Atom tarafındaki mini PC'lerini veya AMD'nin E serisi Fusion işlemcilerini kullananlar bilirler. Hani bu bilgisayarlar her ne kadar bir salonda çoklu ortam bilgisayarı olarak kullanılsa da artık bazı noktalarda performansının yetmediğini gözlemleyebiliyorsunuz, şahit olabiliyorsunuz. Ben hemen ufak bir örnek vereyim mesela. AMD tarafından konuşuyorsak E serisi bir Fusion işlemciyle hani YouTube'dan 1080p videoyu açtığınız zaman YouTube'un aşağıdan giren 10. saniyesinde giren reklam çıktığı zaman YouTube videosunun böyle yavaşladığını, 2-3 saniye takıldığını görürsünüz. Hani belli noktalarda bazı bu performans düşüşleri bu sistemlerde kullanıcıları rahatsız edebilir. Ama Nuke tarafına baktığımızda ise Ivy Bridge tabanlı işlemcisi bu tarz işlerin altından son derece rahatlıkla kalkacaktır. Bir de zaten SSD var. Bu SSD demek ki genel Windows kullanımında genel programların başlatma hızı, çalıştırma hızı olsun oldukça seri akıcı bir kullanım deneyimi sunacaktır. Sonuçta mekanik diske kıyasla SSD'nin performans katkısını hepimiz artık bugün gözlemledik, şahit olduk. Bunun dışında tabii video performansı da, grafik performansı da bu saydığımız çözümlere kıyasla çok daha başarılı. Çünkü bu çözümlerde kullanılan grafik birimleri de daha çok enerji tüketimi konusunda verimli olması yoluna çıkıldığı için, o tarz sistemlerden bozma yapıya sahip olduğu için grafik performans anlamında da Nuke'un HD4000'i grafik performansını çok daha üst düzeye taşıyacak.
Kısaca burada Nuke'la ilgili olarak hani kullanım senaryolarından da bahsedelim. Siz bunu bir masaüstü bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Bir hani dosya indirme, download bilgisayarı diye bizim forumlarımızda sık konuşulur ya. O şekilde bir bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bir ağ sunucusu olarak da kullanabilirsiniz. Çok fazla sayıda kullanım senaryosu oluşturabilirsiniz. Eğer mini bir bilgisayara ihtiyacınız varsa ya da bir şirketin, bir KOBİ'nin ya da orta ölçekli bir şirkette çalışanlara az yer kaplayan, az güç tüketen
ve performanslı bir bilgisayar
ve performanslı bir bilgisayar sunmayı hedefliyorsanız bu noktada Intel Nuke şu an piyasada belki de kendi alanındaki en hızlı bilgisayar olarak dikkatleri çekmekte. Tabii burada henüz Türkiye'de yaygın olarak bulunabilen bir bilgisayar değil. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde gelecektir. Hatta benim duyduğum haberlere göre Nuke'un düşük maliyetli alternatif versiyonlar üzerinde de çalışıyormuş Intel. Yani bu alanda çok ciddi yatırımlar var. Önümüzdeki günlerde belki daha da küçük, daha da hafif, daha da ince belki Nuke tarzı Nuke versiyonu bilgisayarlar görebiliriz. Ama dediğimiz gibi kendi küçük, performansı büyük, adeta bir atom karınca ya da cep herkülü diyebileceğimiz, istediğiniz zaman belki çantanıza koyup istediğiniz yere götürebileceğiniz bir bilgisayar olarak Nuke beğenimizi kazanan bir bilgisayar oldu. Evet, bu videomuzda biz Ender'le birlikte Intel'in Next Unit of Computing dediği ve masaüstü bilgisayarların belki de geleceğine dönük ilk adımlardan birisi olan Nuke bilgisayarı inceledik. Bir sonraki videomuza görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.